Ayrım 12. Cüceler, Marcus Hayes, sayfa 153. 5. Korunaklı ülke, Leos Nudin büyü diyarı, 6234. Güneş döngüsü, ilk yaz. 6 kadın ve erkek salonda toplanıp yapılacak hazırlıklar konusunda görüşmeye başladılar. Bakır taşından masanın etrafındaki sandalyeler kaldırılmıştı. Mermer zemin üzerine tebeşirle büyük bir yuvarlak çizerek içini renkli sembol, rün ve yazılarla doldurdular. Bunlar yapılan büyünün bir süre korunmasına ve hemen yok olmamasına yarıyordu. Sonra da açığa çıkan enerjiyi masanın üzerine yönlendireceklerdi. Hazırlıkların yapılması saatler sürdü. Tek kelime konuşmadılar. Zira konuşmak konsantrasyonlarını bozabilirdi. Yanlış tek bir çizgi tüm işlemin baştan başlamasına neden olurdu. İşini ilk bitiren Lot Yanon oldu ve koyu yeşil masaya baktı. Onun için özel bir anlamı vardı masanın. Bu garip mobilyayı bir eskici de görmüş ve yakından incelemişti. Araştırmalarının sonunda masanın yapıldığı bakır taşının sihir alanının içerisinde yer alan bir madenden geldiğini öğrenmişti. Özel testler sonucunda taşın sihiri depolayıp emir üzerine serbest bırakabildiği ortaya çıkmıştı. Bakır taşı güçleri topluyor ve büyüleri örüyordu. Bu keşfi korunaklı ülke ve yaşayanların çok işine yaramıştı. Çünkü bu kristal olmasaydı altı büyücü bir araya gelip ölü ülkeyi durduramazlardı. Maguslar kuşaklar boyunca bakır taşının bu özelliklerinden faydalanmıştı ve bugün de yine aynısı olacaktı. Turgur doğrularak memnuniyetle çemberine baktı. Sonra Nudin'i izledi. Ters olan bir şeyler var diye fısıldadı Lot Ianon'a. Nudin'e dikkat et. Neden diye sordu Magus şaşırarak. Ne? Nudin doğrularak fısıldaşan iki adama kuşkuyla baktı. Şimdi değil, sana ve diğerlerini sonra açıklarım dedi Turgur. Benimle misin? Seninle mi? Uzun beyaz sakallı Magus'un aklı büyü formüllerindeydi ve güzelin konuşmalarından bir şey anlamamıştı. Sormaya fırsat bulamadan Mayra yerlerine geçmelerini istedi. Büyücüler dairenin içine girerken gökyüzündeki ay ve yıldızlar görünüyordu. Başlarının üzerindeki kubbe harekete geçti ve yana doğru açılmaya başladı. Gökyüzü açığa çıkmıştı. Altılar kollarını açarak yanlarına doğru kaldırdılar ve sihir güçlerini açığa çıkarmak için formülleri mırıldanmaya başladılar. Herkes kendi hecelerini tekrarlıyordu. Mayra şarkı söylüyor. Andokai kızgın ve heyecanlı bir şekilde tıslıyordu. Turgur'un formülleri tıpkı kendisi gibi gösterişliydi. Sabora'nın sesi ise neredeyse duyulmuyordu. Sesler sihrin karşı koyamayacağı karmaşık, efsunlu bir koroya dönüştü. Nudin'in ve Lot Yanon'un mırıldandıkları birbirine çok benziyordu. Kelimeleri sanki bir kralı karşılarmışçasına mutluluk ve saygıyla söylüyorlardı. Sabırlı Turgun'un söylediklerini unutmamıştı ve bu yüzden de yarı açık gözlerle Nudin'in yaptıklarını izliyordu. Magus'un farklı davranışlarda bulunmadığını fark ettiğinde rahatlamıştı. Korucuyu çevreleyen semboller sırasıyla ışımaya başladı. Maga siyah gökyüzüne doğru yansıyan ve bedenini aydınlatan bir ışıltının içinde süzülmeye başlamıştı. Mayra hazırdı. Çember tamamıyla aydınlanıp büyücüleri ışıkla çevreledi. Poristas'ın sakinleri hayranlıkla saraya bakıp ilginç gösteri izliyor olmalıydılar. Magusların muazzam enerjisi odayı doldurdu. Her yer çıtırdamaya ve sütunların arasında mavimsi ışık hüzmeleri dolanmaya başladı. Koruyucu ellerini bakır taşı masanın üzerine koydu. Diğerleri de aynısını yaptı. Lot Ianon, Turgur'un Nudin'i izlediğini ve oldukça gergin olduğunu fark etti. Ortaya çıkan büyük enerji işlerinden akıp koyu yeşil kristale geçti ve masa nabız gibi atmaya başladı. Altı kişi parmaklarını masadan çekene kadar ışık arttı ve maguslar bir aradım geriye çıktılar. Yola koyul ve ölü ülkeyi bağlayan görünmez engeli güçlendir diye seslendi Mayra ve büyüyü okumaya başladı. Bakır taşı masa ve sihir bu emre uydu. Enerji masanın ortasında beyaz kıvılcımlar saçan bir ışın olarak gökyüzüne yükseldi. Fakat Nudin ansızın asasını alıp ucuna doğrudan ışının içine uzattı. Taş beyaz ışığı emdi. Siyah bir yıldırım siyah gri taşın içinden çıkarak dönüşmüş bir halde Magus'un içine aktı. Magus dehşetle bağırarak acı içinde kıvranmaya başladı. Hain! Turgur asasını eline alarak Nudin'in asasının ucundaki akik taşa vurmak istedi ancak görünmez bir koruma duvarı ona engel oldu. Taş bakır taşı masadaki sihri son zerresine kadar emdi. Masadaki ve büyü dairesindeki ışıma söndü. Ritüel sona ermişti, güç toplanmış ve serbest bırakılmıştı. Nudin tökezleyerek geriye doğru adım attı ve bitkin bir halde sütunlardan birine yaslandı. Lot Ian'ın Nudin'in niyetinden haberdar olduğu anlaşılan Turgur'a baktı. "Bize ihanet etti," diye bağırıyordu güzel. "Ölü ülkenin tarafında. Keşke hakkındaki bilgileri daha önce ulaşmış olsaydım." "Bu da neydi şimdi?" diye köpürdü Andokai ve Nudin'e doğru yürüdü. Güçlü elleriyle Nudin'i omuzlarından tuttu. Onu dövecekmiş gibi görünüyordu. Fakat ilk davranan Nudin oldu. Sıkılı yumruğu çenesine o kadar hızlı indi ki kadın onu engelleyecek zamanı olmadı. Andokai havalanarak birkaç adım geriye uçtu ve bakır taşı masanın üzerine sırtüstü düştü. Kadın hareketsiz bir şekilde masanın üzerinde kaldı. "Bize ne haltlar karıştığını anlatmak zorunda kalacak." Lot Ianon hınçla koruldu. "Kes sesini aptal bunak," diye karşılık verdi ve akik asasını Lot Ianon'a doğrulttu. Dört büyü oraya karşılık vermek amacıyla hazırda bekliyorlardı. Hastalık akıl sağlığını etkilemiş olaydı, sihir yüzünden. "Bunu neden sordu Sabora ısrarla? Güç peşinde misin? Daha fazla güç elde etmek için mi yaptın bunu? Yoksa Turgur söylediklerinde haklı mı? Bu aşağılık bir durum. Çabucak basar, yanlış bir şey oldu bile," diye cevap verdi. "Yanlış olan sizin yıllardır hatalı davranmanızdı. Onunla konuşmak yerine onunla savaştınız. Çoğu konuda o haklı." "Ölü vardı koruyucu dehşet. Onunla konuştun mu?" "Ben ders aldım," dedi Nudin. "Seçimi size kıyıyorum. Korunaklı ülkeyi değiştirip korurken benimle misiniz yoksa karşımda mı duracaksınız?" Lot Ianon asasına uzandı. Bu soruya vereceği cevap belliydi. "Bugünkü bu hareketinde kendine 5 düşman edindin," dedi üzgün bir sesle. "Belki açlığı ve merak senin felaketin oldu. Kötülüğün sesine kulak vermemeliydin." "Kötülük değil ki," diyerek karşı çıktı Nudin ve itirazına devam edecekken burnundan ve sol gözünün kenarından kan sızmaya başladı. Beyaz yüzünde kızıl çizgiler oluştu, sustu. "Sana neler yaptığına bir bak," dedi Mayra sakince. "Ondan kurtul Nudin." "Hayır," diye bağırdı korkuyla. "Hayır asla. Kitaplarımdakinden, insanlardan ve hatta tüm maguslardan bile çok daha fazla bilgiye sahip." Sesi kontrolden çıkmıştı. "Rüyalarım gerçek oluyor. Anlamalısınız, bu beni çok daha ileri taşıyacak. Artık ülkenin bir parçası olduğun için geri dönemezsin ve elde edeceğin bilginin karşılığında tüm korunaklı ülke ve üzerinde yaşayanları mı kurban edeceksin?" diye sordu Turgur. "Evet, kulağa iyi bir pazarlıkmış gibi geliyor dostum." "Kimse senin yanında yer almak Nudin," dedi Sabora fısıldayarak gümüş renkli başını salladı. "Nasıl yapabildin?" "Anlamıyorsunuz," dedi hayal kırıklığına uğramış bir halde. "Hepimizi zarardan korumak için." "Zamak için mi?" Mayra diğerlerine işaret verdi. "Hayır Nudin, ölü ülkeden daha kötü bir şey olamaz. Onu durdurmak zorundayız." Derin bir nefes aldı ve "seni de durdurmalıyız." "Aptallar, arkadaşım hiçbir şey yapamayacaksınız." Nudin anlaşılmaz sözler fısıldayarak asasının ucunu yere vurdu. Mermer çatladı ve çatlak masanın ayağını bulunduğu yükseltiye doğru ilerledi. Bakır taşı çaya atılmış şeker gibi çatlayıp binlerce parçaya ayrıldı. Andokai sert zemine düştü ve ses dahi çıkaramadı. Yeşil taş parçaları üzerine ve etrafına düştü. Karşı büyüyü yapmakta geç kalan Lot Ianon diğerleri gibi dehşetle masanın parçalarına baka kaldı. Odak noktasını sonsuza kadar yok etti. Felç olmuş gibi yeşil taş parçalarına bakarken yanından geçen mavi bir ateş topu hain Magus'u yok etmek niyetiyle üzerine doğru uçtu. Ancak Turgur'un gönderdiği büyülü ateş bir sihir engeline çarpıp yok oldu. "Hep birlikte," diye bağırdı Mayra. "Korunaklı ülkeyi büyük kötülükten koruyun." Sesi Lot Ian'ın kendine getirdi. Ülkesini gelecekte bekleyen uğursuzluğu ve arkadaşının akıl almaz ihaneti hakkındaki düşüncelerini bir kenara bırakıp zihnini mücadeleye odakladı. Diğerlerinin kendisine ihtiyacı vardı. Fakat 287 döngülük, ömrü boyunca büyü gücünü öldürmek veya yok etmek için hiç kullanmamıştı. Kadın ve erkekler haini önce hızlı ve peş peşe enerji yıldırımları ve ateş toplarıyla saldırdılar. Sonunda ise güçlerini birleştirerek tek bir saldırı haline getirdiler. Nudin'i sarmalayan koruma duvarı yıldırımlarla ve ateşle kuşatıldı. Adamın görüntüsü bu ateş duvarının içinde seçilemez olmuştu. Sabora Nudin'in etrafındaki sütunlardan ikisini yıktı ve saray tavanının büyük bir parçası yere düştü. İnce bir toz her yanı kapladı ve bir süreliğine kimse bir şey göremez oldu. Kimse Andokay'ın yanına gitmeye cesaret edemedi. Tüm dikkatlerini Nudin'e yöneltmişlerdi. Başarıp başarmadığımıza bakalım. Mayra bir büyü yaparak tozun tavandaki delikten dışarı çıkmasını sağladı. Toz bulutu ortadan kalkınca arkasında kimsenin olmadığını fark ettiler. Bilgiye aç ortadan kaybolmuştu ve onu yok edip etmediklerine dair en ufak bir ipucu yoktu. Bu mümkün değil dedi Turgur öksürerek. Yenilmiş olmalıydı Nudin. Gözleri fal taşı gibi açıldı. Hızla yaşlanmakta olan eline baka kalmıştı. Derisi kırışıyor, lekeleniyor ve sonunda da çürümeye başlayan kara noktalar haline geliyordu. Güzel, derhal bir karşı büyü yaptı ancak felaketi durduramadı. Yıpranma kolundan yukarı doğru ilerledi ve omuzundan devam ederek üst gövdesine ulaştı. Dayan, Sabura yanına fırladı, elini ölen yerini üzerine çekinmeden koyarak o bölgeyi güçlerle iyileştirmeye çalıştı ancak o da başarılı olamadı. Turgur bedenin ayakta tutacak bir şey kalmadığından yere düştü. Dili rezalet kokan bir et parçası haline gelmişti. Sessiz çığlıklar atıyordu. Güzelliği kısa sürede yok oldu ve bunu hemen hayatı izledi. Magus göz göre göre yok olmuştu. Lothian'ın içindeki dehşetten kurtulmaya çalışıyordu. Nudin korunaklı ülkede bilinmeyen ölü ülkenin ona öğrettiği büyüleri kullanıyordu. Bilgiyi aç o anda Mayra'nın yanındaki sütunlardan birinin arkasında belirdi. Koruyucu ondan geri geri kaçmaya çalıştı. Size tercih şansı verdim diye bağırdı. Üçüne doğru yürüyerek yerde yatan Andokai'nin yanında durdu. Seçiminizi yaptınız. Bunun bedelini de ödeyeceksiniz. Ben... O sırada yerde hareketsiz yatan Andokai hızla doğrularak ayağa fırladı ve kılıcını çekti. Kılıç havada vınlayarak Nudin'in göğsüne saplandı. İhanetinin bedelini ödeyeceksin diyerek bağırdı ve kılıcı Nudin'in göğsünden boğazına kadar yırtarak çekti. Sol taraftaki kaburgalarla köprücük kemiği parçalandı ve kılıç omuzdan dışarı çıktı. Nudin sendeleyip yere düştü. Ölmek üzere olan adam düşerken asasını kaldırdı ve muazzam bir güçle ileri fırlattı. Asanın ucu Andokai'nin göğsünden içeri girdi. Kadın inleyerek yere düştü, parmaklarıyla yerdeki bakır taşı parçalarını kavradı ve sonunda hareketsiz bir şekilde öylece kaldı. Andokai, Sabura hemen yanına koşarak büyü gücüyle yaralarını iyileştirmeye çalıştı. Lothian'ın ve Mayra hainin kendi kanları içinde yerde yattığını görünce rahatladılar. Yaralı kadının yanında diz çökerek ona yardımcı olmaya çalıştılar ancak büyüleri yeterli olmadı. Ritüel ve mücadele yüzünden gücümüz tükendi dedi Sabora ve hızla ayağa kalktı. Çok fazla kan kaybetmemesi için uğraşın. Ben Nudin'in iyileştirme büyüsü üzerine çalışan ve dinlenmiş famuluslarından birini çağıracağım. Hiç yoktan iyidir. Kapıya doğru iki adım attı ama sonra olduğu yerde dona kaldı. Tenin rengi değişti. Baştan aşağı masmavi oldu. Sabora, Lothian'ın onu dokunmak üzere uzandı ancak ona dokunur dokunmaz parmakları dondu ve eli uyuştu. Suskun buza dönüşmüştü. Atılgan yerde sakince yatıyor. Güzel kibrinin bedelini ödedi. Suskun sonsuza kadar susacak diyen Nudin'in sesini duydu arkasında. Peki ya sabırlıya ne olacak? Nudin. Lothian'ın elini donmuş magadan zorla çekip kurtardı. Deri parçaları donmuş yüzeyin üzerine yapışmıştı. Büyücü acıyla bağırdı. Çok sevdiği arkadaşın hayatının bu şekilde sona ermesini görmek onu çıldırtmıştı. Ölümden bir kez daha kaçamayacaksın. Hızla arkasına dönerken dudaklarından korkunç bir büyünün sözleri dökülüyordu. Hain, kanlı kıyafetlerin içine ve asasını kendisine doğru doğrultmuş olarak karşısında duruyordu. Andokai'nin kılıcıyla açtığı yara kaybolmuştu. Saldırıdan geriye sadece elbisedeki yırtık ve kan izi kalmıştı. Ancak gizli güçler Lothian'ın hareket etmesini engelliyordu. Vücudu giderek soğuyor ve çok üşüyordu. Derisi gerilmeye başlamıştı ve acıdan gözlerinden yaşlar akıyordu. Bir tek gözlerini hareket ettirebiliyordu artık. Nudin seni yönlendirdiğini görmüyor musun? Mayra ayağa kalkmaya çalıştı ancak yerdeki taş parçaları yüzünden tekrar kayıp yere düştü. Nudin saldırdı. Emri üzerine yerdeki çeşitli boylardaki kristal parçaları havalanıp ileri fırladılar. Mayra üzerine doğru düşen siyah yıldırımı engelledi ancak taş parçalarına karşı bir şey yapamadı. Keskin taş parçaları elbisesini ve hassas derisini keserek etine girdiler. Nudin yalvarırım dedi acı içinde. Kimse bana yalvaramaz. Magus ayaklarını yere genişçe basarak üzerinde duruyordu. Asasını iki eliyle kavrayarak kadın üzerine indirmeye başladı. Siyah akik Maga'nın yüzüne çarptı ve kıvılcımlar saçtı. Mahir'e acı içinde çığlık attı ve ben de artık kimseye yalvarmayacağım. Nudin çıldırmış gibi asasını kadının kafasına indirmeye devam etti. Sonunda kadının kafatası parçalandı ve yüzünden geriye eser kalmadı. Nudin nefes nefese doğruldu. Çılgın gözlerinde zaferin ışıltısı parlıyordu. Etrafına göz gezdirip ölülere baktı. Bu kendi suçunuz diye bağırdı kızgınlıkla. Kendisini savunuyormuş gibiydi. Kendi kararınızla ölümü seçtiniz. Eliyle yüzünü silince kanı fark etti ve iğrenerek elini cübbesine sildi. Ben değil dedi ve daha sessiz bir şekilde ben değil. Lothian'ın çaresizlik içinde ağlıyordu. Yapabileceği başka bir şey yoktu. Bir zamanlar dostları olan bir adam tarafından ihanete uğramışlardı. Nudin yavaş yavaş sakinleşmeye başladı. Sandalyelerden birine oturup başını geriye attı ve yıldızları izlemeye başladı. Ben çift sesli Nodon'um dedi yıldızlara doğru. Bilgiyi aç, Nudin meclisteki diğer 5 kişiyle birlikte yok oldu ve sonsuza kadar geri dönmeyecek. Elleriyle asasını kavradı. Ben ikiyim ancak yine de birim diye mırıldandı aklı başında değilmiş gibi. Zorlanarak ayağa kalktı ve kapıya doğru ilerledi. Lothian'ın onu gözleriyle takip ediyordu. Öleceğin kesin eski ve hatalı dostum diye giderken kısa süre içinde tamamen taşlaşacak ve bir heykel haline geleceksin. Kızarmış gözlerini Lothian'a çevirdi. Yorgun ve hayal kırıklığına uğramış görünüyorlardı. Hain Turgur'un değil, benim tarafımdan tutmalıydın. Yine de eski günlerin hatırına sana güzel bir yer vereceğim diyerek veda etti. Kalın parmaklarıyla onu tuttu, Magus'u kucaklayarak Sabora'yı görecek şekilde çevirdi. Ölürken onu izle ve yakında sana katılacağını bilerek göç bu dünyadan. Hoşça kal. Ülkemizi kurtarmak için harekete geçmeliyim. Tek başıma, ne de olsa beni sattınız. Lothian'ın görüş açısından çıktı ve bir süre sonra kapanan kapının sesi duyuldu. Magus görünüşleri kendisine işkence gibi gelen ölülerle yalnız kaldı. Özellikle de buza dönüşmüş Sabora'nın görüntüsü onu çıldırma noktasına getirmişti. Ey tanrılar, korunaklı ülkenin yerle bir olmasını mı istiyorsunuz? Sizlere yalvarıyorum, bir şey yapın. Nefret, çaresizlik, hınç ve üzüntü içine giderek büyüdü ve bu yüzden durmaksızın ağladı. Sonunda sihir ona merhamet etti. Son gözyaşları acısının bir işareti olarak mermer tenini üzerinde taşa dönüştü ve Magus son nefesini verirken kalbi de taşlaştı. Ölüm Lothian'ın Sabora'nın acıması güneş ışığı altında eriyerek yok oluşunu görmesine engel olmuştu. Bu hassas adam bunu görseydi zaten üzüntüsünden ölürdü. Her şey sessizleşince devasa bir savaşçı camdan içeri girdi ve ölülerin üzerinden geçerek Andokai'nin cansız bedeninin yanında diz çöktü. İnsani olmayan yüksek perdeden çığlığı tüm sarayda yankılandı. Korunaklı ülke Lios Nudin 6234. Güneş Döngüsü ilk yaz. Tunktil hızlı yol alıyordu. Çizmeleri milleti yutuyordu ve cüce durdurak bilmeden kuzeybatıya doğru ilerleyip Yeşil Kore'ye yaklaşıyordu. Hedefine giden en kestirme yol Bilgiyi Aç Nudin'in büyü diyarı Lios Nudin'den geçiyordu. Ölü ülkenin sınırlarına yaklaşmak hiç hoşuna gitmiyordu aslında. Büyü diyarının kuzeyi ölü ülkenin sınırıydı. Yine de koru sınırdan 110 mil kadar içeride yer alıyordu. Maguslar bir gün hakimiyetlerini kaybederlerse Goren ormanı terk etmek zorunda kalırdı. Karasemir'i arkasında bıraktıktan sonra ulakların bir mekanına denk gelmiş ve Lothian'a kendisini merak etmemesi için o güne kadar yaşadıklarının kısa bir özetiyle bir sonraki hedefini belirten bir mektup yazmıştı. Bu mektup yüzünden kendisi için çok değerli olan son altın parayı gözden çıkarmak zorunda kalmıştı. Havalar şansına iyiydi. Güneş onu ısıtıyor ve rüzgarda fazla terlemesini engelliyordu. Sıcaklık arttığındaysa bir ağacın gölgesine oturup öğleden sonrayı bekliyordu. Bacakları eskisine göre çok daha güçlüydü ve zincir gömleğinin ağırlığını ise artık hiç hissetmiyordu. Yolculuğun kendisine böyle faydaları da olmuştu. Tunktil Lios Nudin'i pek beğenmemişti. Arazi düzdü ve buranın sakinleri alçak tepelere bile dağ adını veriyordu. Göz alabildiğince kırlar ve tarlalar uzanıyordu. Her yerde inekler, onları koruyan köpekler ve otlayan koyunlar vardı. Az sayıdaki ağaçlıklar seyrek ve yaşlıydılar. Ağaçlar bulundukları yerden bir daha ayrılmamak üzere kök salmış gibi görünüyorlardı. Leos, Nudin'de büyük şehirler yoktu. Güneyinden geçtiği başkentin dışında Lamtasar ve Seinek kentleri vardı ve buralarda da 30 bin kadar insan yaşardı. Çok sayıdaki köy ve çiftlik günlük demircilik işleri için iyi bir fırsattı. Tuntil böylelikle biraz çalışarak erzak çantasını tütsülenmiş et, ekmek ve peynirle doldurabiliyordu. Basit köylerden altın istemek aklın ucundan bile geçmiyordu. 4 güneş batımından beri batıya doğru giden yolda ilerliyordu. Sınırı geçer geçmez Gauragar'da olacaktı ve oradan da kuzeye doğru gidip Yeşil Koru'ya ulaşacaktı. Umarım Goran bu arada dişi elfiyle kavga edip başka bir yere taşınmamıştır. Tunkdil kabuslarında Lothian'ın Famulus'unu bulmak ve lanetli emanetlerini teslim etmek için hayatının geri kalan kısmında ülke ülke dolanıp durduğunu görmeye başlamıştı. Öte yandan birçok yeni tecrübe elde ediyordu ve yüzeydeki hayata da uyum sağlamıştı. Ork saldırısının üzerinden haftalar geçmişti ve hissettiği dehşet geride kalmıştı. Köylerin hikayelerini dinlemek, tarlaların kokusunu içine çekmek ve insanların değişik şivelerini dinlemek hoşuna gidiyordu. Korunaklı ülke gerçekten de renkli bir ülkeydi. Yalnız kaldığı saatlerde evinin koridorlarını, alçak odalarını ve korunaklı yapısını özlüyordu. Kitapların eksikliğini hissettiği kadar genç Famuluslarla ve Sunja ya da fularını hala kemerini taşıdığı flalarla sohbet etmeyi özlemişti. Tüm bu süre boyunca halkının hamisine kendisiyle ilgili bilgiler gönderdiğini ummaya devam etti. Tunkdil her gün bunu düşünüyor ve Vrakkas'tan cücelerin kendisini kabul etmesini diliyordu. Öğlene doğru çevredeki ağaçların sayısı arttı ve bir süre sonra ormanlık bir alana dönüştü. Hedefine yaklaştığının işaretiydi bu. Yeşil Koru yakınlarındaydı. Haritaya göre Leos Nudin'in 50 mil batısında ve ölü ülke sınırının 100 mil güneybatısında bulunuyordu. Emin ellerdeydi. Burada da orklarla karşılaştı, buna çok şaşardı. O anda ormanda bir dal kırıldı. Tunkdil yolculuğu sırasında doğanın seslerini daha yakından tanıma fırsatı bulduğundan bunun küçük bir dal parçası olamayacağını anlamıştı. Ağır bir şey kırmıştı dalı. Elini baltasının sapının üzerine koydu ve sesin geldiği yere doğru baktı. Yine bir kırılma sesi duyuldu. Kim var orada? Sesi ağaçların arasında otlayan geyiği ürküttü. Hayvan zıplayarak oradan uzaklaştı. Tunkdil hayvanın beyaz arka kısmının aşağı yukarı sıçrayarak uzaklaşmasını izledi. Rahatlayarak güldü. Başka ne olacaktı ki? Tunkdil ormanın içinde ilerlerken için huzur ve dinginlikle dolduğunu hissetti. Ağaçlar çevrelerine huzur yayıyorlardı ve kuş cıvıltıları her zamankinden daha canlı ve neşeliydi. Hayvanlar onu uzun bir yolculuktan geri dönen bir dostlarını karşılar gibi karşılıyorlardı. Tozlu ve çamurlu yol bir süre sonra doğayla, uyumlu ve otlarla kaplı yeşil bir şerit halini almıştı. Tabanları yumuşak ve hoş bir zemin üzerine basıyordu. Hatta son birkaç gündür kendisini rahatsız eden yağ sıcağı bile açık renkli yaprakların altında daha dayanılır bir hale almıştı. Hafif bir meltem sıcağı uzaklaştırıyor, yürüyüşü keyifli bir hale getiriyordu. Korunun seslerine alışmaya başlamıştı. Dalların kırılma sesleri artmıştı. Onlara yaklaştığında ağaçların arasında bir görünüp bir kaybolan geyik ve yaban domuzları gördü. Koru hayvanlarla kaynıyordu. Hayvanlar da tıpkı kendisi gibi ormanın huzurunu hissediyor olmalıydılar. Sivri kulaklara karşı hazırlıklı olacağım diye geçirdi içinden Tunkdil. Cücelerle elfler birbirinden nefret ederdi ancak kendisine kötülük yapmayan herhangi birilerinden nefret etmeyi düşünmüyordu. Beni nasıl karşıladıklarına bakacağım. Yine bir dal kırılma sesi duyuldu. Sese bakılırsa bir geyin boynuzlarıyla karşılaşacaktı. Sonra ince fidanların ve kalınca dalların kırılma sesi duyuldu yeniden. Ardından da bir küfür, ork küfrü. Korunun ahengi bir anda ince camın demirci çekici altında kırılması gibi dağıldı. Tunkdil'in burnuna ağır bir ter ve yağ kokusu geldi. Daha bir saniye öncesine kadar kendini güvende hissederken bir anda çalıların arkasından orklar çıkmaya başlamıştı. Karşısına çok çirkin yeşil bir yaratık çıktı. Neredeyse tırnaklarına kadar zırhlı ve en az cücenin iki katı kadar uzundu. Lanet olası yeşillik, hepsini yakalım. O zaman yürümesi daha kolay olur. Canavar zırhına sıkışan bir dal parçasını çekip fırlattı. Cüceyi daha fark edememişti. Arkasından gelen arkadaşları daha dikkatliydiler. Hey! Fruşnar! Önüne bak! Öndekinin köşeli yüzü hemen cüceye döndü. Geniş ağzından korkutucu bir börtü çıktı. Göz çıkırlarının deliklerinde küçücük gözleri cüceye bakıyordu. Bir yerden bitme. Tam yerine geldin diye bağırdı ork ve çentikli kılıcını çekti. Keşke ben de aynı şeyi söyleyebilseydim. Cüce arkasına dönüp bakınca bir anda rengi attı. Ormanın içinden sayısız ork çıkmaya başladı. 30'dan sonrasını saymayı bırakmıştı. Bu sefer dövüşmek zorunda kalacaktı. Demircin diğer çocukları gibi orkların karşısına geçip üzerlerine atılacaktı. Belki de işi kıvırır ve içlerinden birini öldürmeyi başarabilirdi. Vrak kızın karşısına çıktığında bir cüce gibi görünmek istiyordu. Önemli olan niyetti. Madem buradasınız, o zaman sizi öldürmek zorunda kalacağım. Hangi orduyla diye homurdandı ork dalga geçerek. Tunktil çantalarını yere bıraktı. Hedefine bu kadar yaklaşmışken amacına ulaşmamak onu kızdırmıştı ve bu da ona büyük bir güç kazandırmıştı. Orduya ihtiyacım yok. Baltam bana yeter. Korkularını duydukça halkın orklara karşı duyduğu içgüdüsel nefret içinde çoğalıyordu. Gözünün önüne yıkılmış güzel çayır ve öldürülmüş insanlar geldi. Beyninin eğitim görmüş kısmı kendini kapattı ve nara atarak ilk orkun üzerine atıldı. Ork cücenin darbesini kalkanıyla karşıladı ve onu küçümseyerek bakıp göğsüne tekme attı. Orduya ihtiyacın olacak dedi ciyaklayarak ve atağa geçti. Cüce geriye doğru sendeleyerek bir ağaca yaslandı. Son anda üzerine doğru gelen kılıçtan eğilerek kaçtı. Kılıç büyük bir çatırtı kopararak ağacın gövdesine saplandı. Tunktil hemen öndeki orkun kalın korumasız baldırını gördü ve düşünmeden baltasını savurdu. Balta bacağa girdi ve içinden yeşil kan fışkıran geniş bir yara açtı. Ha? Ork kılıcını bırakıp kemerinden bir hançer çekti ve saldırdı. Hançer zırh gömleğini isabet etti ancak darbenin gücü cücenin dengesini bozdu. Tunktil ayakta kalmaya çalıştı ancak geri geri giderek çantalarına takıldı ve yere yuvarlandı. Lanet olsun. Sen en iyisi ordunu çağır. Birazdan seninle işin bitmiş olacak. Canavar hançeri cüceye fırlattı ancak ıskaladı. Tunktil bu arada sırt çantasının askılarına dolandı. Rakibi ağaca saplanmış kılıcını çekerken cüce kendini kurtarmaya çalışıyordu. Ork topallayarak üzerine geldi. Hınçtan nefes nefese kalmış bir halde kılıcını savurdu. Cüce yerde yana doğru yuvarlandı. Emanetlerin olduğu sırt çantası da kendisiyle birlikte geldi. Çanta sırtındaydı şimdi ve Ork'un kılıcı tam da buraya indi. Gore'nin eşyaları darbenin gücünü azalttı. Ancak çıkan sesler eşyalardan en az bir tanesinin Yeşil Kore'ye gidemeyeceğini işaret ediyordu. Tabii oraya kadar ulaşabilirlerse. Tunktil'in öfkesi yine coşmuştu. Erken seviniyorsun. Yerde yuvarlanarak baltasını salladı. Silahı orkun sağ bacağına saplandı. İşte. Ork çığlık atarak yere cücenin tam yanına düştü. Tunktil canavardan uzaklaşarak baltasını bu kez canavarın ensesine indirdi ve bir çatırtı sesi duyuldu. Sana karşı bir orduya ihtiyacım yok dedi nefes nefese. Tio'nun yaratıklarından birisini öldürmüştü. Vrakkas'ın kendisine hoşnut kalmasını umdu çünkü daha fazlasını yapabileceğini tahmin etmiyordu. Diğer 30 canavar bağırarak kendisine doğru koşmaya başladı. Cüce bugünü sağ atlatamayacaktı, çok fazlaydılar. İşlerinden bir tanesini daha yanımda götürürüm. Tunktil başını eğdi ve baltasının sapını kavradı. Ataları da kalabalık düşman taş kapı yoluna saldırırken tıpkı şu an kendisini hissettiklerini hissetmiş olmalıydılar. Onlarla aynı kaderi paylaşacak ve ölümü ayakta karşılayacaktı. Düşmanlarının ilki 10 adım uzağına geldiğinde kışkırtıcı neşeli bir boru sesi duyuldu ve bunu şangırtı ve çatırdama sesleri izledi. Çelik çeliğe çarpıyordu. Tunktil'e beklemediği bir destek gelmişti. Canavarları meşgul eden kim olursa olsun cüce ona müteşekkirdi. Yalnız değilmiş. Haydi bana etlerini getirin diye gürledi ork lideri. Öndeki orklar geriye dönüp arkadan saldıran diğer rakiplere yöneldiler. Dişi elf savaşçılarını yardımıma gönderdi diye düşündü Tunktil. Bunu oturup da seyretmeyeceğim. Orkların arkasından koşup hız alarak gördü ilk düşman baldırına saldırdı. Canavar bir ağaç gibi yere devrildi. Bir tane daha diyerek güldü. Diğer canavarlar elf savaşçılarına yönelmişken içlerinden biri dönüp cüceyle savaşmaya karar verdi. Cüce beklemediği başarısının ardından kendisine fazla güvenmeye başladığını fark etti. Üçüncü rakibi işi şakaya vurmayıp devasa kılıcıyla sürekli saldırıyordu. Beş ağır darbenin ardından Tunktil zor duruma düşmüştü. Şiddetli bir darbenin ardından elindeki silahını düşürdü. Çaresizlik için ekmek bıçağına uzandı. Gel buraya. Elbette. Ork keyiflenerek güldü. Seni yedikten sonra dişlerimin arasına kaçmış et parçalarını o bıçakla temizleyeceğim diye bağırdı ve son darbesini indirmek üzere gerildi. 12. ayrımın sonu, sayfa 168.